Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler Hudeybiye kuyusu yakınlarında konakladılar. Ancak su çok azdı. Sızarak biriken su çok geçmeden bitti. Devam eden sızıntının ihtiyacı karşılaması mümkün de değildi. İnsanlar kalabalık ve susuzdu. Hayvanların da su ihtiyacı vardı. Durum Allah Resulüne bildirildi. Resulullah sadağından bir ok çekiyor, bunun kuyunun dibine saplanmasını emrediyordu. Ok, suyun sızarak çıktığı zemine saplanmış, okun saplandığı yerden sular fışkırmaya başlamıştı. Yeni bir mucize yaşanıyordu. Su kuyuda yükseliyor, yükseliyordu. Artık herkese yetecek kadar su vardı. Şimdi mümin gönüllerde sevinç ve huzur da vardı. Çok geçmeden Huza'a kabilesinden Büdeyl İbni Verka ile karşılaştılar. Büdeyl, Allah Resulüne niçin geldiğini soruyordu. Efendimiz, harp için gelmediğini, Beytullah'ı ziyaret için yola çıktıklarını, Kabe'nin hürmetine riayet edeceklerini haber verdi. Büdeyl ise Kureyşlilerin harp hazırlığı içinde olduğunu bildiriyordu. Bütün Arap alemi Kureyş'in Muhammed karşısında aciz düşmeyeceğini göreceklerdi. Bu dile getiriliyordu. Demek ki böyle konuşmuşlardı. Kureyşlilerin harp isteyen tavrı açıktı. Allah Resulü de kesin tavırlıydı. Eğer yol vermezler, Beytullah'ı ziyarete razı göstermezlerse, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, hedefime ulaşmak için onlarla savaşırım. Sonunda olacak Allah'ın takdiridir, buyuruyordu. Büdeyl, söylediklerinizi onlara ulaştıracağım, diyerek Hudeybiye'den ayrıldı. Mekke'ye ulaştı, duyduklarını ve gördüklerini haber verdi. Kureyşliler de Efendimizin kesin tavrını anlamışlardı. Tedirginlikleri artmıştı. Şimdi elçiler gelip gitmeye başlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yanlarında getirdikleri kurbanları elçilerden tarafa sürdürüyor, böylece harp niyetli gelmediklerini, hedeflerinin ibadet ve tazim olduğunu ifade ediyordu. Elçilerden Huleys İbni Alkame vadilerden dökülerek önüne doğru ilerleyen kurbanlık develeri görünce son derece duygulanmıştı. Şimdiye kadar bu derece tazim duyguları içinde Beytullah'a gelen kimseyi bilmiyordu. Bu insanlar Beytullah'ı tavafa geliyordu ve ilk defa tavaf ve ziyaret niyetiyle gelen insanların yolu kesiliyordu. Allah Resulü'nün huzuruna varmadan geri döndü ve gördüklerini hissettikleriyle birlikte anlattı. Onun sözleri Kureyşlileri hiç de memnun etmemişti. ''Sen bir bedevisin, bilgin de yok.'' diyerek söylediklerinin çok şey ifade etmediğini vurguladılar. Bu sözler Huleys'i kızdırmıştı. ''Ey Kureyşliler! Biz size böyle davranılsın diye ahit vermedik. Beytullah'ı ziyaret eden, ona tazimde bulunan insanlara engel olunsun diye sizinle anlaşma yapmadık.'' diyordu. Huleys'in acı başlayan cümleleri acı devam ediyordu. Geride tek nefer bırakmadan adamlarıyla birlikte ayrılacaklarını söylüyordu. Kureyş, durum daha fazla karışmadan çare bulmak zorundaydı. Şimdi Urve İbni Mesud devredeydi. Urve, Taifliydi. Taif'in efendisi en gözde insanıydı. O günlerde Mekke'de bulunuyordu. Herkesin değer verdiği, hürmet ettiği biriydi. Son derece bilgili ve görgülü bir kişiydi. Saray adabını bilir, Bizans, Pers, Mısır saraylarına girer çıkardı. Vaktinin çoğu Hicaz dışında geçerdi. Kureyşlilere, ''Bırakın ben gideyim.'' dedi. Teklifi derhal kabul edildi. Allah Resulü'nü yakından görmek, sahabeleri tanımak ve ölçmek istiyordu. Urve, Resulullah'ın yanına vardı. Onunla konuştu. Sahabilerin söz ve davranışlarına dikkat etti. Geri döndüğünde Kureyşlilere şöyle hitap etti. Ey millet! Kralların yanına vardım. Kayser'e vardım, Kisra'ya vardım, Necaşi'ye vardım. Muhammed'in sahabelerinin Muhammed'e duyduğu hürmet ve sevgiyi hiçbirinin adamlarında görmedim. Onlar Muhammed'i asla size teslim etmezler. Hiçbir bedel karşılığı. Böyle başladığı sözlerine şöyle son veriyordu. Bu insanın teklifi yerli yerinde ve olgun bir teklif. Bu teklifi geri çevirmeyin. Onunla Kâbe arasına set çekmeyin. Urve'nin bu sözleri de hoşa gitmemişti. Urve, siz bilirsiniz, diyordu. Ona göre Kureyşliler ciddi bir hatanın eşiğindeydi. Onlarla kör münakaşaya girmedi. Bu arada Kureyş 40-50 kişilik bir ekip göndermişti. Resulullah'ın karargah kurduğu yerin çevresini tarayacaklar, gücü hakkında yakın bilgi elde edecekler, sahabelerinden birini yakalayarak getireceklerdi. Ancak bekledikleri olmadı. Giden birlik daima tetikte bekleyen mücahitler tarafından yakalanarak Resulullah'ın huzuruna getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları serbest bıraktı, Kureyş'e geri gönderdi. O harp istemiyor, harp istemediğini de her davranışıyla belli ediyordu. Allah Resulü Hazreti Ömer'i yanına çağırdı. Ondan Mekke'ye geliş niyetlerini Kureyş eşrafına açık ve net olarak bildirmesini istedi. Ömer radıyallahu anh, Kureyşlilerin en çok düşmanlık beslediklerinden biriydi. Üstelik Hazreti Ömer'in sülalesi olan Adi oğullarından da Ömer'e sahip çıkacak hiç kimse yoktu. Onun müşriklere karşı tavrı, Bedir esirleri hakkında söyledikleri İslam'a karşı duran yakını da olsa asla dönüp ona iltifat etmeyeceği biliniyordu. Ömer, harp çıkarılmak isteniyorsa gönderilmeliydi. Sulh için daha yumuşak huylu biri seçilmeliydi. Ömer radıyallahu anh bunları dile getirdi. Hazreti Osman'ı tavsiye etti. Bu tavsiye yerli yerinde bir tavsiyeydi. Hazreti Osman'ı akrabası severdi. O da akrabasını. Onlara çok iyilik etmişti. Sakindi, yumuşak huyluydu. Sonra Kureyşlilerin başında bulunan Ebu Süfyan onun yakınıydı. Bunun üzerine Efendimiz Kureyş'e elçi olarak Osman'ı gönderdi. Osman radıyallahu anh, Ebu Süfyan ve Kureyş ileri gelenlerinin yanına vardı. Allah Resulü'nün harp için gelmediğini, Beytullah'ı ziyaret için geldiğini, ona tazim ve hürmet duyduğunu söyledi. Kureyş bunu zaten anlamıştı. Ne var ki inadından vazgeçmiyordu. Hazreti Osman'a, ''Sen Beytullah'ı tavaf etmek istiyorsan tavaf et!'' diyorlardı. Onların bu sözüne Osman radıyallahu anh, ''Allah Resulü tavaf etmedikçe ben de tavaf etmem!'' diye cevap verdi. Kureyş müşrikleri Hazreti Osman'ı hapsediyor, geri göndermiyordu. Bu haber Resulullah ve sahabelerine Hazreti Osman'ın öldürüldüğü şeklinde ulaştı. Hazreti Osman'ı ve getireceği haberleri bekleyen Müslümanlar onun ölüm haberiyle sarsılıyor, heyecan ve öfke fırtınası kalplerde dolaşmaya başlıyordu. Allah Resulü Semura denilen kısa yapraklı, küçük dikenli bir ağaç altında Müslümanları biata davet etti. Bütün müminler teker teker biat ediyorlardı. Allah Resulü bir eliyle diğerini tutarak Osman'ın yerine de biat etti. Yapılan bu biat sıradan bir biat değildi. Sabır ve sebat etmek, geri adım atmamak, sarsılmamak üzere yapılan bir biattı. Bazı sahabeler, ''Biz o gün ölümüne biat ettik.'' diyerek bu biatın manasını özetliyordu. Belki hepsi aynı manaya geliyordu ancak ölümüne biat ifadesi o günün yapılan biatın asıl manasıydı. Bu biat ismini ayet-i kerimeden alarak tarihe Beyatür Rıdvan ve Beyatüş Şecera olarak geçiyordu. Beyatür Rıdvan deniyordu çünkü Allah'ın rızasının tecelli ettiği ve müjdelendiği bir biattı. Beyatüş Şecera deniyordu. Çünkü ağaç altında gerçekleşmişti. Şecera, ağaç demekti. Zikri Hakim'de şöyle buyuruluyordu: Allah, o ağacın altında sana biat ettiklerinde müminlerden hakikaten razı olmuştur. Kalplerinde sadakati bilmiş, üzerlerine manevi huzur ve sükun indirmiş, onları yakın bir fetihle mükafatlandırmıştır. Fetih 18. Bu ayette rıza ve fetih müjdesi var. Sahabelerin biatı devam ederken Hazreti Osman'ın hayatta olduğu haberi geliyordu. Biatın gönle verdiği duygular güzeldi. Osman radıyallahu anh ile ilgili gelen haber de güzeldi. Kureyş'in elçileri birbirini takip ediyordu. Şimdi Mikres İbni Havs gelmişti. Mikres şerli ve şirret bir insandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun gelişinden tedirgindi. O, Efendimizle konuşurken yeni elçi sıfatıyla Süheyl İbni Amr geldi. Süheyl'in adı kolaycık manasındaydı. Kendisi de sert yapılı bir insan değildi. Efendimiz onu görünce işiniz kolaylaştı buyurarak bu insanla daha iyi anlaşılacağı ümidini dile getiriyordu. Arkasından da bu adamı gönderdiklerine göre Kureyş sulh istiyor buyuruyordu. Süheyl gerçekten sulh için gönderilmişti ve sulh istiyordu. Resulullah'ın huzuruna geldi. Oldukça uzun konuştu. İlk önce de Kureyş'in en büyük derdini dile getirdi. Müslümanlar bu yıl geri dönmeliydi. Araplar, Muhammed zorla Mekke'ye girdi. Kureyşliler onun karşısında aciz kaldı diye konuşmamalıydı. Karşılıklı anlaşma yapılmasında ittifak edilmişti. Şimdi anlaşma maddeleri kaleme alınıyordu. Anlaşmayı yazılı hale getiren Ali radıyallahu anh idi. Şüphesiz ilk satır Allah adıyla olacaktı. İlk itiraz da burada geldi. Besmele'deki Rahman ismi istenmiyordu. Çünkü bu kelime her ne kadar temelde Arapça olsa da dil kaidelerine uygun asil bir kelime kabul edilse de İslam'dan önce isim olarak kullanılmıyordu. Rahman ismi İslam'la birlikte gelmişti. Süheyl, cahiliyede olduğu gibi Bismikallahümme denilmesini ve anlaşmaya böyle başlanmasını istiyordu. Ölümüne biat eden ve henüz bu biatın heyecanını taşıyan müminler derhal bu teklife itiraz ettiler. Ancak Allah Resulü Süheyl'in sözünü kabul ediyor ve değişikliği yaptırıyordu. Süheyl, Allah'ın Resulü Muhammed ifadesine de itiraz etti. Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık karşı gelmez, önünde durmazdık diyordu. Onun yerine Abdullah'ın oğlu Muhammed yazılmasını istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'a yemin olsun ki siz inkar etseniz de ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Arkasından da Hazreti Ali'ye Muhammed İbni Abdullah yaz buyuruyordu. Ali radıyallahu anh, ben Resulullah kelimesini silemem deyince kelimeyi silmenin Hazreti Ali'ye ağır geldiğini hisseden Allah Resulü, kelimeyi bana göster buyuruyor, gösterilen kelimeyi kendisi siliyor ve yerine Abdullah'ın oğlu Muhammed yazdırıyordu. Böylece Bismikallahümme. Bu Muhammed İbni Abdullah'la Süheyl İbni Amr arasında yapılan anlaşmadır diye başlayan sulhnamede şu maddeler yer alıyordu. 1. Bu yıl umre yapılmadan dönülecek, umre gelecek yıl yapılacak. Umre sırasında Kureyşliler Mekke'yi terk edecek ve iki taraf karşı karşıya gelmeyecek. Müslümanlar umre için geldiklerinde Mekke'de 3 gün kalacak. 2. Müslümanların yanında sadece yolcu silahı bulunacak ve kılıçlar kınında olacak. 3. Müşriklerden biri kaçarak gelir, Müslümanlara katılırsa, Müslüman olarak gelip katılmış olsa bile müşriklere geri iade edilecek. Müslümanlardan kaçıp Kureyş'e sığınanlarsa iade edilmeyecek. 4. Arada 10 yıl savaş olmayacak, karşılıklı can ve mal emniyetine riayet edilecek. 5. Dileyen kabileler Müslümanlarla, dileyenler de Kureyşlilerle anlaşma yapabilecek. Anlaşmanın hemen ardından Huzalılar, Peygamber Efendimizle Beni Bekr kabilesinde Kureyşlilerle ahitleşiyordu. Anlaşmaya karar verilmiş, birçok madde üzerinde ittifak edilmişti. Ne var ki anlaşmaya varılmasıyla sakinleşmesi gereken kalpler sakinleşmemişti. Şimşekler çakmaya hazır bulutların kapladığı gökyüzü gibi kalpler de bulutla kaplı, zihinler gergindi. Bismillahirrahmanirrahim yerine Bismikallahümme yazılması, Resulullah kelimesinin silinmesi, bu yıl umreden vazgeçilmesi, hele de Müslüman olarak gelenlerin geri iade edilmesi kalplere çok ağır gelmişti. Üstelik bu maddenin yazılmasının arkasından Süheyl'in oğlu Ebu Cendel'in zincirlerini sürükleyerek gelişi ve kendisini Müslümanların arasına atışı, zaten gergin olan havayı iyice ağırlaştırmıştı. Bağlarından kurtulmuş, hapsedildiği yerden kaçmayı başarmış, Mekke'nin alt evleri arasından sıyrılmış ve Müslümanlara kadar ulaşmayı başarmıştı. Sevinçliydi, kurtulmuştu. Ancak Süheyl oğlunu görmüş, bu da mı başıma gelecekti manasına elini yanağına vurmuş, Efendimiz'e, ''Ya Muhammed, anlaşma gereği ilk geri verilmesini istediğim kişi bu.'' demişti. Anlaşmanın maddelerinin henüz bitmediği, daha imzalanmadığı dile getiriliyorsa da Süheyl, bu madde üzerinde ittifak edildiğini ve maddenin kayda geçtiğini söylüyordu. Efendimiz onu haklı buluyor fakat Ebu Cendel'in istisna edilmesini istiyordu. Orada bulunan diğer Kureyş elçisi Mikrez de istisnanın uygun olacağını söylese de Süheyl, iade gerçekleşmezse anlaşmaya devam etmeyeceğinde ısrar ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel'in iadesini emretti. Ebu Cendel büyük şaşkınlık yaşıyor, bütün gücüyle haykırıyordu. ''Ey Müslümanlar! Beni imanım için Kureyş'in işkencesine mi teslim ediyorsunuz?'' Efendimiz, ''Ebu Cendel, sabret, Allah katında ecrini ümit et. Allah sana ve senin durumunda olan zayıflara, çaresizlere bir çıkış kapısı açacaktır. Biz bu insanlarla sulh anlaşması yaptık. Allah adıyla ahit verdik, ahit aldık. Biz ahdimize gadretmeyiz.'' diyordu. Hazreti Ömer bu sırada kabına sığamıyordu. Teslim edilen Ebu Cendel'in yanı başında yürüyor, ona sabır ve sebat tavsiye ediyordu. Kendisi çok sabırlı mıydı? Pek de sabırlıya benzemiyordu. Öfkesi söylediği kelimelere aksediyordu. ''Ebu Cendel, sabret! Onlar müşrik! Onlardan birinin kanı köpek kanı gibi değil mi?'' diyordu. Bunları söylerken kılıcının kabzasını Ebu Cendel'den tarafa tutuyordu. Ebu Cendel'in kılıcını almasını, babasını yere sermesini istiyordu. Kendisi yapamıyor, onun yapmasını arzu ediyordu. Olmadı. Ebu Cendel kılıcı almadı. Ömer'in arzusu yerine gelmedi. Ebu Cendel'in geri verilişi oldukça hazindi. Yaşanan imtihan hakikaten büyüktü. Bu madde dile geldiğinde sahabeden sesler yükselmiş, ''Sübhanallah! Müslüman olarak gelen nasıl olur da müşriklere teslim edilir?'' denmişti. Şimdi fiilen yaşanıyordu. Müslümanlar şimdiye kadar iman kardeşlerinden hiçbirini müşriklere teslim etmemişler, zor şartlar altında olsalar da kardeşlerinden vazgeçmemişlerdi. Şimdi büyük bir acı yaşıyorlardı. Üstelik bütün bunlar ölümüne yapılan bir biattan sonra oluyordu. Ömer radıyallahu anh sonraki yıllarda anlatır. Sulh yazılırken Resulullah'ın yanına vardım. Sen hakikaten Allah Resulü değil misin? Dedim. Elbette, buyurdu. Biz hak üzere değil miyiz? Düşmanlarımız da batıl üzere değil mi? Dedim. Elbette, buyurdu. O halde neden dinimize acizlik getiriyor, onu küçültüyoruz? Dedim. şöyle buyurdular: "Ben Allah'ın Resulüyüm. Ona isyan etmem, karşı gelmem. O yardım edenimdir. Bize Beytullah'a varacağız, tavaf edeceğiz demiyor muydun?" dedim. "Elbette," dedi. "Bu yıl olacağını da haber verdin mi?" diye sordu. "Hayır," dedim. "Sen Beytullah'a geleceksin ve onu tavaf edeceksin," buyurdu. Ömer radıyallahu anh daha sonra Ebu Bekir'in yanına gelerek ona da Peygamber Efendimiz'e söylediklerini söylüyor, Ebu Bekir ona şöyle cevap veriyordu: "O Allah'ın Resulü, Rabbine asla isyan etmez. Rabbi onun yardımcısıdır, onun emrinden çıkmaz. Allah'a yemin olsun ki o hak üzeredir." Ömer radıyallahu anh bunları anlattıktan sonra ilave eder: "O gün konuştuklarım, yaptıklarım yüzünden hala oruç tutuyor, sadaka veriyor, köle azat ediyorum. Böylece hayır olacağı ümidini taşıyorum." Anlaşma her yönüyle tamamlanmıştı. Ancak kalplerdeki duygular yine yatışmamıştı. Efendimiz sahabilerine, "Kalkın kurbanlarınızı kesin, başınızı tıraş edin," buyuruyordu. Hiç kimse kalkmadı. Hiç kimse kurbanını kesip, başını tıraş edip ihramdan çıkmadı. Efendimiz sözünü 3 kere tekrar etti, hiç kimse kalkmıyordu. Sahabiler sanki farklı bir bekleyişin içindeydi. Resulullah üzülmüştü. Çadırına girdi. Çadırda Ümmü Seleme validemiz vardı. Umre yolculuğuna onunla çıkmıştı. Üzüntüsünü validemizle paylaştı. Validemiz, "Ya Nebiyallah, yanlarına çıkmayı, hiçbirine bir şey söylemeden ilerlemeyi, kendi kurbanını kesmeyi, sonra berberini çağırıp saçını tıraş ettirmeyi arzu eder misin?" diyordu. Efendimiz çadırdan dışarı çıktı. Hiç kimseye bir şey söylemeden kurbanlık devesine ilerledi. Kurbanını kesti, berberini çağırarak saçını tıraş ettirdi. Sahabe o an her şeyin bittiğini anlamıştı. Allah Resulü ihramdan çıkmıştı. Ancak hüzün bulutları henüz dağılmamıştı. Onlar da kalktı. Kurbanlarını kestiler, birbirlerini tıraş ederek ihramdan çıktılar. Efendimizin kurban ettiği deve, Bedir gazvesinde ganimet olarak alınmış bir deveydi. Ebu Cehil'in devesiydi. Esasen bu, her iki tarafa da Bedir zaferini yeniden hatırlatıştı. Dönüş, geliş kadar şevkli değildi. Yolculuk sırasında Fetih Suresi nazil oldu. "Şüphesiz biz sana açık bir fetih ihsan ettik," buyruluyordu. Allah Resulü surenin inişine son derece sevinmişti. Sevincini şu kelimelerle ifade ediyordu: "Bu gece bana bir sure indirildi. Bu sure benim için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevimli." Ömer radıyallahu anh hem olanlar hem de yaptıkları için üzgündü. Allah Resulüne, "Bu şimdi fetih mi?" diye sordu. "Evet," cevabını alınca içi rahatladı. Çok geçmeden anlaşmanın tesiri görülmeye başladı. Artık Mekke'deki Müslümanların çoğu aileleri tarafından evlere hapsedilmiyor, bulundukları odada zincire vurulmuyordu. Kaçıp Muhammed'e katılma, ona sığınma ihtimalleri kalmamıştı. Muhammed'in ahde vefa göstereceğini, anlaşmayı bozmayacağını, kaçanları geri vereceğini biliyorlardı. Seriyelerin devriye gezişleri azalmış, çoğu tebliğ seferlerine dönmüştü. İslam'ın yayılışı hızlanmış, İslam'ı tanıtma gayretleri çoğalmıştı. Günler bu gayretlerle birbirini takip ederken yeni bir Ebu Cendel hadisesi yaşandı. Yeni hadisenin kahramanı, adı farklı bir çerçevede tarihe geçecek olan Ebu Basir radıyallahu anh idi.